Ayrım 9. Bücürü Ayarla. Elmore Leonard, sayfa 87. Limuzinciler ayrıldıktan sonra Chili Harry'e, "Neyin var Harry? Onlara işinin ne olduğunu neden anlatıyorsun? Neden sana söylediğimi yapmadın?" diye sormuştu. "Ne?" demişti Harry, şaşırmış ve alınmış gibi. "Bir şeyler anlatmam gerekiyordu." "Seninle daha önce ne konuşmuştuk Harry? Durumu idare etmek için onlara bir bok anlatmayacaktın, doğru değil mi?"
"Öyle olmadı."
"Olmadı, çünkü susmadın. Bu adamlar peşini bıraksın istiyordu. Tamam dedim, yapacağımızı anlattım. Peşinden sen belki onlar Mr. Lovejoy'a ortak olabilirler dedin. Duyduklarıma inanamadım."
"Düşüneceğimi söyledim. Bunun anlamı nedir? Bu meslekte hiçbir anlamı yoktur. Zaman kazanmak istiyordum. Yapman gereken şey bir stüdyo bulana kadar onları uzak tutmak."
"Aramızdaki fark da bu," dedi Chili. "Ben işleri havada bırakmam. Eğer Karen'ın Michael'la konuşmasını istiyorsam, Karen benim için Michael'la konuşur musun diye sorardım. Limuzincilere de bu sizi ilgilendiren bir konu değil derdim. Hoşlarına gitmiyorsa da umurumda olmaz. Catlett ne yapacak? Bana yumruk mu atacak? Atmak istemiştir ama önce bu adam kim diye düşünmesi lazım. Beni tanımıyor. Ona öyle bir baktım ki eğer beni denemeye kalkarsa onu paramparça edeceğimi anladı. Bunu yapmamı, takım elbisesini mahvetmemi ister miydi? Demek istiyorum ki işinde iyi olsa bile epey uğraşması gerekirdi."
"Silahı olabilirdi," dedi Harry.
"Silah gerektiren bir durum değildi. Kullanmayacaksan silah taşımasın Harry. Rodney'in kendisininkiyle ofisinde oynadığını söylemiştin. Bu bana çok şey anlatıyor. Sonra siyahi adamı görür görmez işin başında onun olduğunu anladım. Ona ne sorduğumu duydun. Cevabı evetti ama kendini öne çıkarmadan söyledi. Ronnie orada oturuyordu. Neden bahsettiğimin farkında bile değildi."
"Hangi siyahi adam?"
"Kim olabilir ki? Tabii ki Catlett. Bunu nasıl anlamadım merak ediyorum. Zengin çocuğa patron oymuş gibi davranıyor ama iplerini Catlett çekiyor. Görmüyor musun?"
"Catlett'ın siyah olduğunu mu düşünüyorsun?" diye sordu Harry. Yine şaşırmış gibiydi.
"Öyle olduğunu biliyorum. Harry, ben Brooklyn'de yaşadım, Miami'de oturdum. Her renkten ve karışımdan insanla tanıştım ve konuşmalarını dinledim. Catlett teni açık renk bir siyahi. Hepsi bu, bana inan."
"Siyahiler gibi konuşmuyor."
"Ne söylemesini bekliyorsun? Yatsa patron mu? Belki Güney Amerika karışımı vardır. Başka bir ırkla karışmıştır. Ama adamın siyahi olduğunu biliyorum," dedi Chili.
Catlett ve zengin çocuk hakkında konuşarak ofisten çıkmışlardı. Şimdi arabada Michael Weir'ın evine doğru yol alıyorlardı. Chili evi iyice görmek istiyordu. Belki Harry'den kendisini orada bırakmasını ister ve etrafta biraz dolanırdı.
"Etrafta dolanan kimse görüyor musun?" diye sormuştu Harry. "Beverly Hills'ın bu yöresinde olmaz. Sokakta görünmek yasaya aykırıdır."
"Soldaki bina Dean Martin'in yaşadığı evdir," dedi Harry. Chili bir şey söylemeden binaya baktı. "İlerideki bahçe kapısını görüyor musun? Kenny Rogers orayı yeni evi yapılırken kiralamıştı. Aylık ne kadar kira ödediğini biliyor musun? $50,000.
"Aman tanrım," dedi Chili.
"Tamam, yol kıvrımının tam sağında bağımsızlık bildirgesini imzaladıkları yere benzeyen de Michael'ın evi."
Eve yaklaşıp önünden geçtiler. Asma yapraklarıyla örtülü tuğla bir duvar ve kapalı demir bahçe kapısının arkasında beyaz çerçeveli kırmızı tuğla bir bina. Chili Michael Weir'in şu anda içeride olup olmadığını merak etti.
"Neden zili çalmıyoruz? Bakalım evde mi?
İnan bana onu öylece gidip göremeyiz."
"Yine evin önünden geçsene."
Harry arabanın burnunu bir garaj girişine doğru çevirdi. Geri geri geldi ve tekrar evin önünden geçerken
"Rahat $20,000,000 eder," dedi.
"O kadar büyük görünmüyordu."
"Neyle karşılaştırıyorsun? Beverly Hills Oteli ile mi? 6000 metrekare büyüklüğünde tenis kortu havuzu var. 3 dönüm portakal ağaçları arasında misafir bungalovları var."
"Aman tanrım," dedi Chili.
Duvarın yanından geçerken üst kattaki pencereleri, bahçedeki uydu anteninin tepesini görebildi.
"Polisin dikkatini çekmeden 2 dakika arabanda oturup evi seyredemezsin," dedi Harry.
"Eğer dışarı çıkmasını bekleme niyetin varsa yani."
"Eğlenmek için ne yapar?"
"Kız arkadaşı onunla yaşıyor. Burada değilse New York'a gitmiş demektir. Central Park West'te bir yeri var."
"Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum," dedi Chili. "Nereye gittiğini falan. Belki ona rastlayabilirim."
"Sonra ne olacak?"
Merak etme, bir fikrim var.
Yakınlarda bir dergide hakkında bir yazı vardı. Baş yazı, meslek hayatı ve yaşamı hakkında. Bir de kız arkadaşıyla bir fotoğrafı. Kız arkadaşı da eğlence sektöründen. Sanırım tanıştıklarında bir rock and roll grubunda şarkı söylüyormuş. Karında bu dergi varsa şaşırmam. Dergileri satın aldığını biliyorum. Yığında var. Saklıyor ama neden olduğunu bilmiyorum diye anlattı yani.
Her durumda oraya geri dönmem lazım dedi Çılı. Arabamı alacağım.
Bir iki dakika sessiz kalarak ağaçların ve muntazam kesilmiş fundaların arasından görünen evleri seyretti. Her taraf çok temiz ve düzenliydi ama dışarıda hiç kimse yoktu. Güney Miami Beach'teki Meridian Bulvarı'na benzemiyordu. Bay Ridge gibi hiç değildi. Orada ağaca rastlamak için Veteran Hastanesi'ni geçip Diker Beach Park'a kadarki bütün yolu kat etmek gerekirdi.
Harry'e dönüp Michael Weir'ın oynadığı The Cyclone filmi var ya dedi. Filmi gördüğümde Bayview'daki yerleri, Neptune Bulvarı'nı, Cropsey'i tanımıştım. Hepsi benim eski mahalleme çok yakın. O tarihte ben Miami'de yaşıyordum. Tanıdığım bazı kişilerin onunla bizzat tanıştığını duydum.
Elbette Michael oynadığı her filmde önce rolünü inceler, nasıl oynaması gerektiğini keşfeder. Bunun için iyi oyuncudur. The Cyclone'da mafya üyesi olduğuna seni inandırır.
Evet, fena sayılmazdı dedi Çılı. İnanamadığım tarafı boktan bir herif olduğu bilinmesine rağmen aralarına girmesine izin vermeleri veya ispiyoncu olduğu halde kaçmasına göz yummaları. Sonunda şeyini kesip ağzına sokarlar. O grupların içinde boktan insanlar yok demiyorum. Hepsinde berbat insanlar var. Filmde onun özel türde bir pislik olduğunu söylüyorum.
Eğer mafya rolü oynuyorsa emin ol onlardan bazılarıyla konuşmuştur dedi Harry.
Tommy'nin bilmesi gerekir dedi Chili. Tommy Carlo, arayıp sorabilirim.
Ne için?
Bilmek istiyorum. Ben ve Tommy aynı zamanda film çekilirken Miami'deydik. O muhakkak hatırlar. O tarihte Momo'nun kulübünü işletiyorduk. Tommy kulübe gelen çeşitli gruplar için yer ayarlardı. Eğlence dünyasında olmak hoşuna giderdi.
İstersen Carol'ın evinden arayabilirsin dedi Harry.
Eğer evde değilse öylesine eve girecek miyiz?
Daha önce rahatsız olmamıştın.
O zaman farklıydı. Zor da girmeyeceğim.
Eğer dün gece verandanın kapısı açık kaldıysa hala açıktır. Karen kapıları kilitlemeye meraklı değildir. Yağmur yağarken pencereleri kapatmaz, üstüne bir şey giymez.
Birlikte yaşadığınız zaman mı?
Her zaman. İçeri girer, alarmı kapatmayı unutur. Sonra güvenlik şirketi arar, onlara 3 rakamlı üyelik kodunu vermen gerekir. Hepsi bu. Ama Karen hiçbir zaman kodu hatırlamaz. Kısa süre sonra polisler kapının önüne gelir.
Harry, sana Michael'la görüşme ayarlarsa Karen'ın ne kazancı olacak?
Kazandı bile, beni kazandı. Onu film yıldızı yaptım. O tarz filmlere göre çok fena sayılmazdı. 10 kelimeden uzun cümleler yoktu. Şimdi bir rolün seçmelerine hazırlanıyor. 7 yıl çalışmadı, tekrar geri dönmek istiyor. Neden bilmiyorum. Michael onu hayatı boyu destekleyecek.
Beth'in odası dedi Chili.
Ne?
Beth'in odası, oynayacağı filmin adı.
Harry Chili'ye acele bir bakış fırlattı. Bakışlarını tekrar yola çevirerek, o rolü alamayacağı üzerine seninle $100 bahse girerim dedi.
11. bölüm. Beau Catlett günde 2-3 defa üstünü değiştirmeyi, farklı kıyafetler giymeyi severdi. 2 saatten daha kısa bir süre içinde Westwood'da Mateos'ta arkadaşlarıyla buluşacaktı. Bunun için havaalanında gitmeden önce akşam yemeği için giyinmişti. Şimdi Delta Hava Yolları terminalinde Atlanta aktarmalı olarak Miami'den gelecek kuryenin gireceği kapının karşısındaki sırada oturuyordu. Üzerinde Armani marka, güvercin grisi, güzel ve uzun rulo yakalı, kruvaze ceketli bir takım elbise vardı. İçine açık mavi bir gömlek giymiş, inci grisi kravat takmıştı. İncili kol düğmeleri vardı. Uzun konçlu açık mavi çoraplar ve koyu kahverengi pırıl pırıl Cole Haan marka makosen ayakkabılar giymişti. Ayakkabıları oturma sıralarının üzerine tam yanına koyduğu ataşe çantasıyla uyumluydu. Ataşe çantasının üzerinde bir Delta Hava Yolları bileti zarfı ve biniş kartı herkesin görebileceği şekilde duruyordu. Gören herhangi birinin burada başka bir amaçla oturduğunu düşünmemesi içindi. Onu daha önceden tanıdığını düşünebilecek biri olursa diye. Aynen beyaz tişörtünün üzerinde kareli yün gömlek giymiş, ayaklarında Nike marka siyah spor ayakkabıları olan kot pantolonlu şu alelade genç adam gibi. Catlett önünden geçen insanları seyretmeyi severdi. Farklı boy ve ölçüde, farklı kıyafetler giymiş insanları. Sabah kalktıklarında ne giyeceklerini düşünmek için 2 saniye zaman ayırıp ayırmadıklarını ya da sandalyenin üzerinde duran veya giysi dolabına uzanarak içinden çektikleri bir kıyafeti üzerlerine geçirip geçirmediklerini merak ederdi. Giyimine dikkat etmiş olanları seçebilirdi. Onlar da illa şık giyinmiş olamazdı. Kot pantolon ve pantolonunun dışına sarkan kareli gömlek giyen genç adam kıyafeti için zaman ayırmış olmalıydı. Arkadaş canlısı bir gence benziyordu. Bankonun arkasında duran hostesleri selamlamış, onlar da onu tanıyorlarmış gibi cevap vermişlerdi. Catlett ayının bunu görüp görmediğini merak etti. Orada olduğunu göstermek istercesine bir kez görünen ayı etrafta bir yerlerdeydi. Yanında küçük kızı, üzerinde yeşil ve kırmızı renkli Hawaii gömleği vardı. Los Angeles'ta yaşayan insanların %99'u nasıl giyineceğini ya bilmiyor ya da umursamıyordu. Kimse kravat takmıyordu. Takım elbise giyip gömleğin yakasını açık bırakıyorlardı. Veya şimdiki moda buydu, takım elbise içine giydikleri gömleğin üst düğmesini ilikliyor ama kravat takmıyorlar ve lanet olası bir Amerikan yerlisi rezervasyonundan yeni çıkmışa benziyorlardı. Ronnie Wingate de bir boktan anlamıyordu. ''Gerekmiyorsa neden kravat takıyorsun?'' diye sorardı. ''Sanki takmazsan kazançlı çıkıyormuşsun gibi.'' Bir seferinde Ronnie'ye ''Çocukken aynen senin gibi giyinirdim, daha iyisinden haberim yoktu.'' demişti. Göçmen kamplarında yaşamış, Florida'dan Texas'a, oradan Colorado'ya, sonra Michigan'a ve buraya Kaliforniya'ya taşınmışlardı. Tüm aile başkalarının eski giysileri içinde ayak işleri yapardı. Ronnie Wingate'e hayatımı tamamen değiştiren ne oldu biliyor musun demişti. Ronnie ne olduğunu sormuş, o da 14 yaşımdayken o zamana kadar bilmediğim bir şeyi, yarı siyah olduğumu öğrendim. Dangalak Ronnie zenci mi diye sormuştu. Siyah ve eğer kadında biraz siyahilik varsa tamamen siyahi sayılırsın. Ölüm döşeğindeki büyük annelerini 3 kız kardeşi ve annesiyle birlikte ziyarete gittiklerinde gördüğü bir fotoğraftan keşfetmişti geçmişini. Bakersfield'dan Benson, Arizona'ya o uzun yolu gitmişler ve büyük anneleri bir fotoğraf albümünden eski fotoğraflarını çıkararak göstermişti. Başlarda büyük annenin kendi büyük anne ve büyük babası rengi solmuş 2 ayrı fotoğrafta görünmekteydi. Battaniyeye sarılmış bir Amerikan yerlisi kadın. Warm Springs'tan Apache yerlisi kanı karıştığını daha önce söylemişlerdi. Dolayısıyla fotoğraftaki battaniyeye sarılmış şişman kadını görmek onu şaşırtmadı. Onu dumura uğratan 2. fotoğraf oldu. Hiç şüphesiz fotoğraftaki adam siyahtı ama herhangi bir siyahi değildi. Bu adamın kılıcı ve üniformasında çavuş olduğunu gösteren şeritler vardı. ABD ordusunda süvariydi. 24 yıl orduya hizmet etmiş, 15 yaşındayken iç savaşta çarpışmış ve Missouri'de Honey Springs denen bir yerde yaralanmıştı. Fotoğrafın altında çavuş Beau Catlett, Huachua Kalesi, Arizona bölgesi, Haziran 16, 1887 notu vardı. C.S. Fly adında biri tarafından imzalanmıştı. Fotoğrafı istedi, büyük annesi de verdi. O tarihte Catlett Ronnie'ye sanırım nedeni kılıç oldu demişti. Tam 1 yıl düşündüm, artık 15 yaşındaydım. Anlatmak istediğimin önemini anlıyor musun? Antonio olan adımı Beau Catlett olarak değiştirdim. Kamplardan ayrıldım ve siyahi nasıl olunur öğrenmek için Detroit'e doğru yola çıktım. Dangalak Ronnie anlamamıştı. Detroit mi? Esrar içtiği piposundan nefes çekerken bile anlamamıştı. Hiçbir zamanda anlayamayacaktı. Çünkü hep Santa Barbara'lı kalacak, Detroit hakkında Motown ve Marvin Gaye hakkında bir bok bilmeyecekti. Catlett Hawaii gömlekli ayıyı gördü. 3 yaşındaki kızını taşıyarak geliyordu. Şirin küçük kız dondurma yalıyor, dondurma ayının gömleğine damlıyordu. Ayı göz göze gelmeden onun tarafına doğru baktı. Başını yün gömlek giyen genç adama doğru çevirdi ve tekrar geriye baktı. Küçük kızının ağzını kağıt mendille silerken iri yarı ve aptal ama iyi bir baba rolü oynuyordu. O sırada Atlanta uçağının iniş yaptı ve birkaç dakika içinde kapıya yanaşacağı anons edildi. Catlett kendini toparladı. Bu defa malı getiren kuryenin geçmişte bir kez tanıştığı Yayo adındaki Kolombiyalı bir adam olduğunu söylemişlerdi. O insanların çoğu gibi acımasız, ufak tefek bir Kolombiyalı, boyunu tahmin etmek mümkün bile değildi. Belki 1.30 olabilirdi. Scarface'i seyretmiş ve bir dizi Al Pacino olup çıkmışlardı. Hepsi Tony Montana'yı oynuyordu. Sadece nasıl oynayacaklarını bilmiyorlardı. Sıkıcı düzeyde bir acımasızlık sergiliyor ama bunu yaparken sanki rol yapıyorlardı. Bu ona Harry Zim'in masasındaki adamı hatırlattı. Chili Palmer'ı. Fermuarı sonuna kadar çekilmiş siyah ceket giyen, sinema yapımcısına benzemeyen veya onlar gibi de konuşmayan herifi. Chili Palmer da kurye olabilirdi. Farkı Kolombiyalı'ya benzememesi ve insana başka türlü bakmasıydı. Çok sert davranmamıştı. Chili Palmer sakin takılıyordu ama doğrudan adamın üstüne gelip işi bitirmek istiyordu. Catlett Bay Chili Palmer'ın karşısına ayıyı çıkarsam mı diye düşündü. Bakalım aynı şekilde davranabilecek miydi? Ayıya da aynı bakışı fırlatabilecek miydi? Ayı ve minik kızı şimdi kapıda bekleyenlerin arasındaydı. Yolcular uçaktan bu tarafa geliyordu. Plana göre Yayo'nun elinde üzerine bagaj fişi zımbalanmış bilet zarfı olacaktı. Zarfı çöp kutusunun üzerine bırakacaktı. İçine atmayacak ve yürümeye devam edecekti. Ayı o tarafa gidecek, zarfı alacak ve küçük kızıyla bagaj teslim alanına yürüyecekti. İşte başlıyordu. Ve Yayo dimdik ileri bakarak bekleyen insanların arasından geçiyordu. Bekleyenleri arkalarından gören Catlett daha önce hiç havaalanı görmemiş gibi davranan bu cahil fasulye toplayıcıya geçmesi için yol verdiklerini görüyordu. Gördüğü Catlett'a cumartesi akşamı için temiz kolalı gömlek ve büyük gelen pantolon giymiş göçmen bir tarım işçisini hatırlatmıştı. Cahil herif, bir bok bilmiyordu. Rahat görünmeye çalışıyor, bu tarafa bakıyor ve Catlett'a doğru geliyordu. Yayo yanına vardığında Catlett ona benimle konuşma, arkanı dön ve birini bekliyormuşsun gibi yap dedi. Yayo aynen Tony Montana gibi kelimelerin üzerine basarak ne saçmalıyorsun diye sordu. Beni burada tanıyan yok. Carlos'u çantayı ver bakalım. Çantada değil, şimdi dön ve etrafına bakmaya başla dedi Catlett. Seni izleyenler var. Sağındaki mavi yün gömleğini pantolonunun üzerine sarkıtan adam. Öte tarafta Derecho. Catlett kollarını bacaklarına dayayarak öne eğildi. Yayo'nun pantolonunun arkasını görüyordu. Şimdi Yayo onunla yün gömlekli arkasında duruyordu. Adam bir çeşit federal polis. Muhtemelen uyuşturucuyla mücadele ekibinden. Oynattığı bacağındaki şişkinliğe bak. Çaktın mı? Ayak bileğine bir şey bağlamış. Pantolonunun içinde yedek silahı. Hey, mümkünse doğrudan bakmadan görmeyi dene. Buraya gelirken sükunetini koruyabilmek için önceden bir hap yutmak iyi olur de hep. Arada olduğunu biliyorsun, şimdi unut onu. Şimdi sen akrabaların nerede kaldı diye merak ediyorsun. Hesapta seni almaya geleceklerdi. Bu arada ben ayağa kalkacağım. Seni burada bırakıp bara gideceğim. Ben gittikten sonra benim yerime otur. Kıçının altında bir şey hissedeceksin. Paranın durduğu emanet eşya dolabının anahtarı. Ama dolabı açmaya gitmeden önce etrafını iyice kontrol et, anlıyor musun? Ayak bilekleri şişkin çocukların seni izlemelerini istemezsin. Acele etme. Önce gidip biraz bir şey atıştır. Atıştırmak nedir biliyorsun değil mi? Yayo başını yana çevirdi. Parayı bana sen verecektin. Catlett ayağa kalktı. Güvercin grisi kuru vaze ceketini düzeltti. Uzun yuvarlak klapaları okşadı. Soğukkanlı olmaya çalış yahu dedi. Ataşe çantasını ve bilet zarfını almak için dönerken o kadar parayı daha sana veremeden ikimizin de bilekleri kelepçelenirdi. Sana söylediğim gibi yap. Eve dönüşünde iyi yolculuklar dilerim. Ya da sizin dediğiniz gibi vaya con dios orospu çocuğu. Aşağı katta bagaj tesliminde Catlett bantlardan birinin başında bekleyen ayıdan ve minik kızından uzakta durdu. Ayı içinde 10 paket kokain olan bavulun hangisi olduğunu görmek için bagaj fişindeki numarayı kontrol ediyordu. Bugünlerde kokainin paketi 17 bin dolardı. Emanet eşya dolabında 170 bin dolar bekliyordu. Para artı iade ettikleri bir ürün. Üstüne basılmaktan bebek mamasına dönmüş bir paket. Yayo dikkatli olursa sorun yaşanmazdı. Dolabı açmadan önce etrafı kontrol etmeliydi. Bu meslekteki dert başkalarına güvenmek zorunda kalmanızdı. Tek başınıza yürütemezdiniz. Film işinde de aynı durum söz konusuydu. Catlett'ın gördüğü kadarıyla nasıl işlediğini incelemişti. Aradaki fark, film işinde kimsenin kıçını kurtarmak için mahkemede seni suçlamasından endişe etmezdin. Film işinde birçok yönden kayba uğrayabilirdin ama kaybettiğinde hapishaneye düşmezdin. Film işinden başarıyla çıkarsan insanların nasıl becerdiğini anlatıp meşhur olabilirdin. Aptal sinema oyuncularına uyuşturucu tedarik edip uçurum kenarında sürüneceğine, istediğini işe alıp ne yapmalarını söyleyebilirdin. Beğenmezlerse de kıçlarına bir tekme vururdun. Sinema işinde değilsen burada yaşamanın bir anlamı yoktur. Önde gelenlerinden olmalıydın. Ayı minik kızını ve Black Watch Ekose desenli bir bavul taşıyarak bagaj teslim bandından ayrıldı. Catlett onları dışarı çıkana kadar takip etti. İnsanların servis aracı bekledikleri alt geçit benzeri bir yerdeydiler. Minik kız çocuğu merhaba Bo dedi onlara doğru yürüyen Catlett'ı görünce. Hey Farah dedi Catlett gülümseyerek nasılsın tavşancık? Kocaman uçakları seyretmeye mi geldin?
Uçağa bindi babam beni hep Acapulco'ya götürüyor dedi Farah.
''Biliyorum tavşancık, baban seni çok seviyor değil mi?'' Küçük Farah başıyla onaylamaya başladı. Babası ise sakalını kızının minik yüzüne sürterek ''Benim canımın içi bebeğim, işte bu, evet işte bu değil mi? Değil mi benim minik sevgilim?'' diyordu. Catlett küçük kızın çenesini parmaklarıyla yukarı kaldırarak ''Çocuğu boğacaksın'' dedi. Darmadağın sakalın içinde kızın yüzü kaybolacak kadar minikti. Şimdi minik eliyle babasının sakalını yakalamış, küçük bedeni babasının koluna yerleşmişti. Ayı şişmanlıyordu ama bir zamanlar vücut geliştirme dersi vermişti. Filmlerde dublör olarak çalışmış ve dövüş sahnelerinin koreografisini yapmıştı. Catlett onu her işine koşan yardımcısı olarak görüyordu. 77 Sunset Strip'in çekildiği yeri biliyor musun? Evet, La Cienega'nın orada. Harry Zim'in ofisi tam karşısındaki beyaz binada. Üst katta jaluzili pencereleri göreceksin. Oraya girmem gerek. Bir senaryo alacağım. Beni bu akşam orada bekleyip kapıyı aç. Sen iste bu, içeri girer alırım. Hayır, sen A kısmını yapacaksın. Ben B kısmını.
Biliyorum dedi Farah minik sesiyle. A, B, E, C, D...
Catlett tekrar gülümsedi. ''Hey sen akıllı tatlı bir tavşancıksın değil mi?'' ''Evet öyledir'' dedi ayı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 97.